Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an'ımızda da yeri olan, tarihimizde çok yaygın olan, günümüzde fazlaca kullanılan ve esasen mümin kimliğin suistimal edildiğinde olumsuz yönde etkilendiği bir kavram olarak takiyye kavramını ele alıyoruz. Takiyye kavramını ele alırken bizim iki yöntemden birini seçmemiz mümkündü. Birincisi, takiyye şu demektir, şöylesi doğrudur, böylesi yanlıştır, hükmü de budur, selamun aleyküm. Klasik bir şekilde zaten kitaplarımızda mevcut fıkıh eserlerinde bu şekilde bilgilendirme var. İkinci olarak, takiyyenin oturduğu zemini iyice kavrayıp sonunda da bu zemine oturtulan takiyye şu demektir diye bir hükme bağlayabiliriz. Biz ikincisini tercih ettik. Müminin nazarında dostluğun, düşmanlığın nasıl bir şey olduğunu izah ettik. Vela ve bera akidemiz diye bir akidemiz vardır dedik. Aynı şekilde mümin açısından takiyenin yerli yerinde anlaşılabilmesi için bir ikrah başlığı açtık. Dedik ki, takiyye Kur'an-ı Kerim'de bir kavramdır. Ama takiyyeyi Allah-u Teala zor şartların uygulaması olarak önümüze koymuştur. Zor altında kalan bir mümin, bu kaldığı zor şartların sonucu olarak takiyye yapabilir dedik. Çünkü bir insan, mümin olduğu halde, muvahhid olduğu halde, hayır ben siyonistim, Mason locasına üyeyim, Müslümanları da sevmiyorum der, buna takiyye diyoruz biz. Aslında mümindir, muvahhiddir, müminlerle beraberdir ama işte Tel Aviv'de tutuklanıp hapse girmemek için, yok canım ben Filistinlileri sevmiyorum, Mescid-i Aksa'da havra olmalıdır diye bir açıklama yapar. Bu iki türlü olur açıklama. Ya hakikaten böyle düşünüyordur, kafir olup gider maazallah. Yahut da esasen böyle bir şeye iman etmiyor, inanmıyordur. Ama oradaki can korkusuyla veya can korkusuna eşit olabilecek, muadil olabilecek bir korku saikiyle böyle bir söz sarf edebilir. Bunun adı takiyyedir. Kur'an'da bunun yeri vardır. Hükmünü incelediğimizde göreceğiz bunu. Allah-u Teala buna ruhsat vermektedir. Ama bu ruhsatı ikrah dediğimiz baskı altında kalmanın sonucu olarak izin vermiştir. Burada bizim ikrahın, yani müminin baskı altında olmasının boyutunu öğrenmemiz gerekiyor. Bir ikrah fıkhı, zor denen şeyin sınırlarını öğrenme mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Çok zorlandık, mecburen yaptık. Nedir bu zorlandık dediğin şey? Nedir zorlanma? Mesela zor şartlar altında faiz helal olabilir mi? Olabilir. Zor şartlar altında faiz helal olabilir. Zor şartlar altında domuz eti helal olabilir mi? Olabilir. Zor şartlar altında, zorlama altında alkol helal olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Ama zor dediğin şey nedir? Düğüne gittik, alkol ikram ettiler. Kıpkırmızı utanmaktansa, yani yüzüm mosmor olmaktansa, verin ben de bir alayım dedim. Maşallah ne zor altın, ne baskı görmüşsün ya. Az kalsın çatlıyordun. Herhalde bu değil şeriatın zorlama, baskı, zorunluluk dediği şey. Alnına dayanmış bir tabanca ve öbür elinde likör kadehi, iç bunu bakalım diye. Sonra örnekler vereceğim inşallah. Endülüs'teki Müslümanların başına gelen bir şey. Endülüs'te ihtilal yapıldıktan sonra 8 asır orada İslam devleti bulunduğu halde, o İslam devleti gittikten sonra Müslümanlıktan döneceksiniz, yoksa sizi burada öldürürüz, Afrika'ya süreriz diye tehdit ettiler. Tamam döndük dedi Müslümanlar. Takiyye yaptılar. Bu takiyyeyi adamlar ne zaman test ettiler? Cuma günü, cuma saati kılınacak esnada gel beraber bir yemek yiyeceğiz dediler. Çünkü bildiler ki Müslüman cumayı bırakmaz. 3 hafta üst üste cuma testi yaptılar adamlara. 2. hafta bir numara bulup gelmeyeni öldürdüler. Sen gerçek Hristiyan olmadın dediler. Herkesi Ramazan'da test ettiler. Ramazan öğlesinde suyu ikram ettiler. Takiyye kurallarını bilenler takiyyeye sığındılar. Bilmeyenler, Endülüs'ten söz ediyorum, bilmeyenler ise kendilerini kurban olma yöntemiyle Allah'a feda ettiler. İnşallah şehit oldu, gittiler. Her halükarda zor kelimesi, yani neye benziyor biliyor musunuz? Talebeleri işte üniversite imtihanından sonra nasıldı sorular dediğinde bakıyorsun sonuçları iyi olacak. Normaldi, testlerdeki gibi çıktı diyor. O bir yeri kazanma ihtimali olmayan, bu sene çok zordu. Bu sene zordu diyor. Çok zor sordular bu sene diyor. İki talebeye soruyorsun, biri iyiydi diyor. Biri zordu diye mübarek, bu neye göre belirleniyor? Onun yapıp yapamamasına göre belirleniyor. Böyle bir zorluk, kolaylık testi yapılamaz herhalde. Şeriatımız takiyye diye bir alan açmış. Buradan kendini kurtarabilirsin demiş. Ama sen sadece iş adamları derneği kurmuşsun. Daha çok ihale kapmak için bir dernek kurmuşsun. Sonra da o ihale kapmak, yani senin şirketinin büyümesine yönelik bir çalışma bu. İçkili bir toplantıya katılıyorsun ve orada ikram edilen kadehi alıyorsun, içiyorsun. Ne yapıyorsun sen ya? İkrah var. Zorluk. Ne ikrahı var? Başka türlü ihaleyi vermiyor sana. Hangi ihaleyi vermiyor? Yani nedir bu ihale dediğin? Canın mı tehlikede? Çoluk çocuğun mu aç kalıyor? Hanımın kaçırıldı, kızın kaçırıldı da zina ile mi tehdit edildi? Zor dediğin şey, zorlama dediğin şey, ikrah altında kaldım dediğin şey nedir senin? Beyefendinin 23. fabrikasının kurulmasına engel olunacakmış orada. Maşallah ne zor altında kalmışsın. Allah iyi ki kurtardı seni ya. Bu herhalde bir zorluk değil. Dolayısıyla bizim zor altında kaldım, baskı altında kaldım da yaptım dediğimiz şeyi iyi tahlil etmemiz lazım. Çok basit bir misal kardeşlerim. Çok basit. Hiç bunun lamı cimi yok. Tartışmaya gerek yok, bir misal vereyim. Yakın zamanlara kadar bir öğrencinin üniversiteye gitmesi mümkün değildi. Bir öğrencinin liseye mümkün gitmesi mümkün değildi. Kız öğrenci başını örtüyorsa eğer. Hala liselerde ciddi bir serbestlik söz konusu değil ama işte özellerde filan kolaylık sağlandı. Bugünkü şartlar üzerinden konuşuyoruz. Şimdi Müslümanlara bu kızın niye başını örtmeden lise, baskı var, devlet baskısı var diyor. Devletle savaşacak halimiz yok diyor. Açabilir başını diyor. Açık lise varken niye açık başla dolaşıyor senin kızın? Açık lise varken baskıdan söz edebilir misin? Gönder açık liseye. Türkiye'de, Türkiye şartlarında hangi lisenin örgünü varsa açığı da var. Meslek liselerinin bile açığı var. Gönder. Örgün liseye sadece arkadaşları da gidiyor. O da gitme zevkinden mahrum olmasın. Zevklerden mahrumiyete ikrah mı deniyor? Baskı mı deniyor? Zulüm mü deniyor? Burada ne olmuş oluyor? Müslüman çok açık bir şekilde Allah'ın şeriatına ait bir kuralı keyfine göre, zevkine göre yönlendiriyor. Açık liseler varken açık başa hüküm bulunamaz. Bunu sadece başörtü konusuna dayatmak da doğru değil. Akıl bali olmuş 14-15 yaşında bir çocuk lisede okuyor. senenin aşağı yukarı 30-35 haftasında cuma namazı kılmama derdi var. 30 hafta cuma namazı devamsızlıktan kalacak, cuma namazına gidecek. Yani cuma namazını feda edeceğiz lise için, ama açık lise var, cuma değil, teheccüd bile kılınabilir lise var. Müslümanlar olarak demek ki dinimizin hassas ayarlarını bizim zevklerimize göre ayarlamaya kalkarsak, Hristiyanlar da bunu yapıp dinlerini berbat ettiler zaten. Hiçbir Hristiyan ve hiçbir Yahudi kaldırın bu dini, ne gerek var buna demedi hiçbir zaman. Ayar yaptılar dine. İşte oradan başını açtı, buradan domuz eti, oradan şarap içtiler. Bu ayarların sonunda din din olmaktan çıktı. Bugün biz Müslümanlar olarak benzer bir facianın kapısında duruyoruz. Verdiğim örnekler toplumsal çapta bilinir örnekler olduğu için iyi de anlaşılır diye zannediyorum. Yani çocuklarımızın 30 hafta hiç cumaya gitmeden bali oldukları halde liseye devam etmeleri ne kadar makul bir gerekçedir. İmam Hatip liselerinde uygulama var diye cuma namazına engel olunmuyor. Hatta götürülüyor çocuk cuma hutbesi görsün diye. Onun dışında normal liselerde çok zor çocuğun cuma saatine rastlatması derslerini. Eğer 30 hafta feda edilebilecek bir şeyse cuma namazı, ona bir diyeceğim yok. Yani cuma namazı lise uğruna harcanabiliyorsa bir şey demiyorum zaten. Ama açık lisesi var. Müslümanlar olarak bunu başörtüsünden vakit bulup konuşamadık diye cuma prim mi kaybetti? Kaç başörtüsü kaç cuma yapar? Cuma daha risk. Başörtüsünün tövbesi var, cumanın tövbesi de yok. Kazası yok cumanın. Bir ikrah var, baskı var. Nerede bu ikrah? Kimi zorla liseye götürüyorlar. Açık lise var. Oraya gideni de devlet hem aynı şekilde liseye gitmiş kabul ediyor, hem de her istediği üniversiteye de sokuyor sonra. Demek ki biz zevklerimizden ferahat etmekten zorlanıyoruz. Ama adına da o ciddi baskı var diyoruz. Büyük baskı var. Büyük baskı dediğinde zannedersin 7 tonluk yükün altında tutuluyor. Eline 1 kiloluk muz paketi verilmiş, ona çok baskı altındayım diyor. Gibi bir yanlış anlama var. Burada kardeşler, neden takiyye konusunu işlerken bu kadar uzun uzun başka konulara girdik, onu izah etmek istiyorum. Bu ayrıntılarını bilmezsek, bir Şii'nin bir Müslümana karşı takiyye yapışında makul bir gerekçe bulabiliriz. Halbuki takiyyeyi Allah başka iş için, kafire karşı bir müminin canını, malını koruma, namusunu koruma politikası olarak izin vermiştir. Şii ise Müslümana karşı hile yapmak için bunu koz olarak kullanıyor. Bu kadar açık seçik, artı takiyye can pazarının olduğu yerde geçerli bir ruhsattır. Keyif yarışının yapıldığı bir yerde takiyyeye ruhsattan söz etmek mümkün değildir. Demek ki bir ikrah, yani baskı görme, zulüm altında olma, eskilerin deyimiyle balyoz altında olma, yani demokrasinin kılıcının altında olma gibi bir durum var. Buna fıkıhta ikrah deniyor. Biz bunu silahlı tehdit olarak da anlayabiliriz. Etkin bir tehdit olarak da anlayabiliriz. Arkadaşlar, A Müslüman, A isimli Müslüman, B isimli insan tarafından, işte şu gözlüğü bana vermezsen seni öldürürüm diyor. Bunun adı fıkıhta ikrahtır. Tehdit, baskı altına almaktır. Bunun elbette boyutu var. İşte Endülüs örneği, çok yakın zamanda maalesef gençlerin de belki tahmin edemeyeceği, anlayamayacakları bir komünist zulüm dönemi oldu insanlığın. Takribi olarak 1900'den 1990'a kadar ya da 1915'ten 1990'a kadar da alabiliriz. Bir 80 sene insanlık, insanlık tarihinde nadiren bulunmuş bir komünist zulüm gördü. Bu komünist zulüm belli oranlarda hala Çin'de devam ediyor. Asas menşei olan Rusya'da elhamdülillah canının derdine düştü, cehenneme dünyada gittiler. Ama Çin yöresinde hala bu zulüm devam ediyor. İnsanlıkla veya benzeri bir anlayışla izah edilmesi mümkün olmayan bir zulüm. Endülüs'te de iki büyük örnektir bu İslam tarihinde. Endülüs'te de komünist blokların etkisi altında kalan İslam toprakları, Türkistan, Özbekistan gibi yörelerde, Moğolistan, Azerbaycan bizim en yakınımızda, buralarda insanlık bir vahşet sergisi altında adeta kaldı. İnsanların isimlerinin ne olduğuna bakılarak yıllarca zindanlara atıldığını duyuyoruz. Yani Muhammed kelimesi zindana atılma nedeni oldu. Niye Ahmet ismi koydun çocuğuna? Hatta kaç çocuğu olacağına bile komünist sistem karar veriyor. Kiminle evleneceğine karar veriyor. Mesela çok basit bir örnek arkadaşlar. İnsanları kontrol altında tutabilmek için tuvaletlere kapı koyma yasağı getiriyorlar. Hala öyle. Tuvalete giriyorsun, 20 kişi, 30 kişi, kapısı yok tuvaletin. Bildiğiniz tuvalet, defi hacet yapılan yer. Tuvalette bile açık kontrol sistemi. Bir de bunlar insanlığın kurtuluşu için geldiklerini iddia ettiler. Elhamdülillah kendi kendilerini yiyen akrep gibi helak oldu, gittiler. Az bir bölümü Çin'de kaldı. Bakalım oradan Müslümanlar ne zaman kurtulacaklar. Bu dönemde, hem bu komünist döneminde hem de Endülüs döneminde Müslümanlar takiyye ile fiilen karşı karşıya kaldılar. Ya açıkça ben Lenin'i reddediyorum, komünist değilim, muvahhid müminim deyip o anda öldürülecek ya da Sibirya'da 20 yıl buzulun altında çalışmaya mahkum edilecek. Tam anlamıyla şeriatımızın ruhsat vereceği bir takiye olarak kadınlarının isimlerini değiştirdiler. Kadınlarının kıyafetlerini komünistlerin rahatsız olmayacağı şekle soktular. Düğünlerini onlar gibi yaptılar. Hala komünizm çekti gitti elhamdülillah. Yerine nisbi de olsa hürriyetler geldi. Hala su gibi alkol tüketiliyor Orta Asya ülkelerinde. Su diye tüketiliyor hala. Ve adamlar Kandil gecesi kutluyorlar, tebrik ediyorlar, birbirlerine rakı ikram ediyorlar Kandil gecesi. Yani o kadar müthiş bir sızdı ki küfrün, şeytanın bu hileleri, bunu reddedemedi Müslümanlar. Yani elhamdülillah toparlanma başladı şimdi ama hiç ayıplanamayacak kadar büyük bir baskı altında kaldı Müslümanlar. Yani niye şimdi içki içiyorsunuz diye ayıplamayı, yani vicdanımız kabul etmiyor. Neden? Yani nesini ayıplayacaksın? Adam ezan okunan bir yerde doğmamış, büyümemiş, babasının annesini su diye alkol tüketirken görmüş. Baba Müslümanız, anne Müslümanız diyor ama Müslümanız dedikten sonra da şarap içiyor. Herhalde şarap İslam'da yasak değil diye düşünmüşler. Medrese yok, bir şey yok vesaire. Yani bir yığın gerekçe var şüphesiz ama buna rağmen imanını koruyan kaliteli bir nesil de elhamdülillah orada devam et. Endülüs'te çok daha çabuk inkıraz oldu. Yani Endülüs'te iki asra yakın bir zaman ciddi bir insan doğrandı. En son kalanlar da gemilere doldurulup işte Avrupa'da insan katlettiniz demesinler İspanyollar için diye gemilere doldurdular kalan on binlerce Müslümanı. Afrika'da yürüyerek geri gelemeyecekleri büyük ormanların içine saldılar. Çıplak, aç bir vaziyette. Onlar bir köy bulup gidinceye kadar hep öldüler. Gemilerle geri geldi İspanyollar. Şimdi onlar medeniyet oldular. Birlik kurdular da biz de Müslümanlar olarak sizin birliğinize katılalım diyeceğiz bunlara. Ekonomik veya hangi maksatla olursa olsun bunların birliği bile çöplüktür, fesattır. Allah şerlerinden ümmeti Muhammed'i tekrar muhafaza buyursun. Burada arkadaşlar yani bu komünist blok ve Endülüs örneği ümmeti Muhammed'in büyük bir faciasıdır. Evet, Moğollar Orta Doğu'yu, Haçlılar Anadolu üzerinden Orta Doğu'yu defalarca istila etmeye giriştiler, binlerce insan öldürdüler ama bu mal ve can üzerinden bir zayiat oldu. Moğollar veya Haçlılar geldiklerinde toplanıp hadi herkes dinini değiştirsin, Hristiyan olsun diye bir hamleyi kitlesel bir politikaya dönüştürmediler o dönemde. Ama hem Endülüs'te hem de Rusya komünist blokunda, Çin blokunda din dönüştürme üzerine büyük politikalar yapıldı. Büyük zulümler yapıldı. Ve bunun işte biraz önce zikrettiğim gibi camiye gidiyor alkolik bir vaziyette nesil yetiştirdi. Yetişmesine sebep oldular. Bu burada bizim oturup ikrah yani baskı nedir sorusuna cevap arayışımızdan bunlar çıkıyor. Şimdi Endülüs'teki Müslümanlar baskı altındaydılar. Takiye yaptılar. Rusya'daki Müslümanlar baskı altındaydılar. Takiye yaptılar. Burada bir iş adamları derneği 5 yıldızlı 7 yıldızlı bir otelde toplantı tertipliyor. İçki içiyor. Niye içki? Baskı altındayız. Sistem böyle gerektiriyor diyor. Bunun nesini neye benzetiyorsun? Yani bir derneğin menfaati, bir iş adamının fabrikasının menfaati, Allah'ın bir haramlarından birinin ikisinin çiğnenmesi için gerekçe olabilir mi? Bir tarafta nesiller hepten dinsizlik, Enginizyon mahkemesinde helak edilecek pozisyonda insanlar takiye yaptılar. Hiçbir fakihe rastlamadım ben. Endülüs'teki takiye yapan Müslümanların yanlış yaptığını söyleyen bir fakihe rastlamadım. Üzerinden neredeyse 700-800 sene geçti. Bir Müslüman fakih, alim, Endülüsler yanlış yaptı demedi. Rusya'daki Lenin zulmü altında inleyen, Leninizm altında, Marksizm zulmü altında inleyen Müslümanlar için niye onlar takiye yaptılar diyene rastlamadım ben. Hatta Türkiye topraklarında İnönü döneminde takiye yapıldı. Ben bizzat Çankırılı bir Hacı Efendi ile, yani Hacı Efendi yaşlılığından dolayı diyorum, ben görüştüğümde 90 yaşlarındaydı. Ben bu dediğim 80'li yıllara ait bir hatıra. O zamanlar 90 yaşlarındaydı. Hatırlıyor musun Kur'an'ın yasak olduğu dönemi dedim de hatırlamam mı dedi. Karakolda beni 24 saat beklettiler dedi. Niye beklettiler dedim. Ezan okuduğumu ihbar etmiş muhtar dedi. Bundan sonra ben de gittim. Jandarma komutanı niye sen ezan okudun demiş buna. Minarede değil, evinde okumuş bir ezan. Evinde okumuş. Kendi kendine bu ezan olmaz oğlum, ezan okuyup namaz kılalım demiş. Bunun üzerine böyle bir soruşturma. Bu da yapmış. Ezan okudun diyorum demiş. Ya ezan ezan böyle, o karakol komutanına ezan okutturmuş. Allahu Ekber, Allahu Ekber niye dedin demiş. Böyle yapıyor. Ya sen duymuyor musun, sağır mısın demiş. Böyle yapmış gene. Kağıda yazmış, sen duymuyor musun be adam demiş. O da kağıda duymuyorum diye yazmış. Yemin et demiş. Vallahi billahi demiş. Karının namusuna yemin et demiş. Yemin etmiş. Karın boş olsun de demiş. Boş olsun demiş. Ama kağıtta yazıyorlar. Kulağım yok diyor. Duymadığına. Duymadığına dair karına, karının boşalmasına yemin et demiş. Ondan sonra çağırmış eri. Lan bu serseri duymuyor, bu nereden ezan okuyacak, götürün bunu köye demiş. Salmışlar bunu. Tabi çıkmış gözünden yaşlar boşalıyor. Bu karı gitti elden, yemin ettik diye. Gidişte Çankırı'nın merkezinde bir hoca efendiyi bulmuş. Gizlice kapıları kapatmışlar. Hoca efendi demiş, böyle böyle yemin ettim, bizim karı boşaldı mı demiş. Ne boşalması be, cennet hurisi gibi helal olsun sana o demiş. O yeminin hiçbir zararı yok demiş. Takiyeyi anlatmış ona. Bu Allah'ın sana verdiği ruhsattı demiş. Şimdi bununla Milli Eğitim müfettişleri gelir, bizim okulun kredi puanını düşürürler diye gılıbıklık yapan bir müdürü düşün. Bu adam orada bir Allahu Ekber dedi diye belli ki zindana gidecek, bir daha geri gelmeyecek. Mahkeme yok, bir şey yok. Ezan okuduğundan bundan büyük suç mu olur? Yunanistan'a Kıbrıs adasını versen o kadar büyük suç olmaz. Ezan okudun sen. Kur'ani diliyle. Bu adama Allah'ın verdiği bir ruhsat var ortada. Bu ruhsatı bizim kişisel menfaatimiz, derneğimiz, lokalimiz, düğünümüz için kullanamayız. Allah'tan haya etmek lazım. Müslümanlar kullanıyor. Ne yapayım? Herkes kıyamet günü dirilecek, Rabbinin huzuruna çıkacak, görecek ruhsat ne demekmiş, takiye. Orada bir de cehenneme giderken bir takiye yapar. bir bakarız takiye nasıl yapılıyor. Burada arkadaşlar çok net ölçüler kullanabiliriz. Baskı, zulüm gerçekçi olmalı. Kemiklerini kırarım sözünden baskı oluşmaz. Carcuru takılmış, tetiği çekilmiş tabancadan tehdit oluşur. Seni ayağımın altına alırım sözüyle değil, vurduğu jopla kolunun bir tarafı felç olmuş gibi oluyor ve saatte 80 jop vuruyor sana. Budur tehdit. Böyle bir tehditle Müslüman tehdit edildiğinde, tehdidi yapan da güçlü bir otorite ise, yani sokakta balici çocuklar çevirmiş seni, amca öldürürüz ha diyor. Bundan böyle bir tehdit olmaz herhalde. Hadi lan çocuklar diye bağırsan kaçacak çocuklar. Tamam çocuklar, bizim dedemiz de balı içerdi diye onların tarafına geçecek halin yok. Yerden bir taş yapıp kapacaksın. Çocuklar zaten kaçacak delik arıyorlar. Ama İsrail'de zebanilerin eline düşmüş bir Müslüman için aynı şey geçerli değil. O Müslümanın orada herhalde bir daha sittiğin sene oradan çıkması söz konusu olmayabilir. Evet, Müslüman oturup bu durumda yine taviz vermiyorum, şehitliğe razıyım derse aleyhül ala olur. Allah razı olsun. Allah'ın ne dostları var diye kıyamete kadar hayırlı anarız onu biz. Ama Rabbimiz ruhsat vermiş. Böyle bir pozisyonda ciddi, infaz edilebilir bir tehdit altında Müslüman hala ben zaten Müslümanlardan değilim diyebilir. Evet, boşadım karımı diyebilir. Böyle bir boşama gerçekleşmez. Her halükarda Müslüman ciddi, elinde güç olan birisinin tehdidine karşı dininden, cümlem çok önemli, dininden, yani imani değerlerinden veya günah olan işlerden birini yapmak konusundan taviz verebilir. Buna ikrah altında ne diyoruz? Takiyye diyoruz. Takiyye kendini korumak demek. Burada kimin gerçekten baskı altında olduğundan, kiminse nefsine esir olduğundan bunu yaptığını bir kişi bilir. O da Allah'tır. Celle Celaluhu. Sen o zaman korkmamıştın. Ya ne biliyorsun benim nabzım kaça çıkmıştı o zaman ya? Ben o zaman 120 nabızla az kalsın kalp krizi geçiriyordum, felç geçiriyordum. Sen dışarıdan bunu haberlerde okumuşsun. Sen benim hakkımda yorum yapamazsın. Şimdi o adamın silahı belinde. O zaman benim alnımdaydı. Elbette ben o andaki pozisyonuma göre evet dedim. Ha, bu arada şüphesiz böyle bir takiyye yapan Müslümanın kalbinde bir sorun olmaması lazım. Mesela maazallah düşünün ki o anda şeytan ona şöyle düşündürtüyor. Lan İslam gerçek din olsaydı Allah beni korurdu ya. Demek bu adamlar haklı. Maazallah. Bunun takiyeye falan ihtiyacı yok artık. Takkesiz de gidebilir bu yoluna. Bu iş bitti. Çünkü o zaten imanından döndü. %100 kalbi mutmain. %100 kalbi mutmain. Ama bu itminanına, kalbindeki huzura rağmen o anda ben ölsem İslam'a bir faydası olmayacak. Çocuklarım da bunların eline düşecek. İyisi mi he diyeyim bunlara ben. Sonra gidip sabaha kadar Rabbimden mağfiret dilerim der. Hiçbir vebali yok. Hiçbir günahı yoktur. Bu şekilde alkol de kullanabilir. Bu şekilde kumar oyununa da müptela olabilir. Şu kadar ki arkadaşlar, ikinci insana zarar veren bir şeye hiçbir zaman ruhsat yok. Öldür bunu yoksa seni öldürürüm de ruhsat yok. Çünkü biz canımızı kurtarmak için dinimizden taviz veriyorduk. Canımızı kurtarmak için cana kıyamayız. Bu çok önemli. Dolayısıyla zalimin köpeği durumundaki birisi kıyamet günü takiyeye sığınarak bunu yaptım diyemeyecektir. Hiçbir fakih canını kurtarmak için cana kıymaya izin vermemiştir. Savaş durumu hariç tabii, karşılıklı savaşıyoruz. Zaten o beni öldürmektense ben onu öldürüyorum. Ama ben ikrah altındayım, baskı yapılıyor bana, deniyor ki ya bunu öldüreceksin ya biz seni öldüreceğiz. Hiçbir şekilde buna şeriatımız izin vermiyor. Ölürüm giderim, ne yapayım? Çünkü onu öldürdükten sonra bile onun beni öldürüp öldürmeyeceği, şahidi kaldırmak için ortadan beni öldürüp öldürmeyeceği belli değil. Küçük bir yaşama ihtimalinden dolayı kesin bir katilliğe izni yok şeriatımızın. Bütün bunlar demek ki Allah ile kul arasındaki haklar üzerinden yürütülüyor. Yani takiye Allah'a karşı olan hataların ruhsatıdır. Kula karşı, insana karşı yapılan bilhassa can ve organ zayiatında takiye yoktur. Bu adamın kolunu kes, kurtul. Olmaz böyle bir şey. Onun kolunu kesmekten sen kendi kolumu kestirin. Bir insana zarar vermek yoktur. Bunu şurada arkadaşlar çok önemli bir nokta olarak tespit etmek istiyorum. Şimdi zalimlerin kolluk görevlisi olanlar bunu takiye kavramı, ikrah kavramının altına sıkıştırmaya çalışıyorlar. Aç mı kaldın? Açtan mı öldün? Zalıma niye köpeklik yapıyorsun? Onun köpeği olarak insan ısırmanın ruhsatı yoktur. Buradaki ruhsatlar sadece yani diğer insanın kendisine ve dinine ait konulardadır. Uzun uzun örnekler üzerine girmek istemiyorum arkadaşlar. Ama mesela işte zina konusu da buna dahildir. Yani ikrah altında zinaya ruhsat var mıdır? Bilhassa işte Irak işgali altındayken Amerika'nın bu haberleri çok duyduk. Yaşı genç olanlar belki zor hatırlayacaklar. Bosna'da günübirlik olarak yüzlerce defa güya çok üzülerek duyduk bu haberleri. Bu mesela iki şeyle karşılaşıyor. Bir, kadının iffeti, iki kadının canı. Direnirse Sırp askeri öldürüyor. Direnmezse namusunu çiğniyor. Burada namusu feda ediyoruz. Can namustan değerli çünkü. Diyoruz. Ama her halükarda direnip bu bıçak kapıp taş kapıp öldürse, sonra da asker onu cezalandırıp öldürse şehit olur kadın. Ayrı bir konu. Ama takiye buna bir miktar ruhsat vermenin adıdır. Şeriatımız bu ruhsatı veriyor. Burada arkadaşlar en büyük delil ikrahla ilgili. Baskı altında Müslümanın, bu verdiğimiz örneklerden de anlaşılıyor, sorumlu olmadığına dair delil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur hadisidir. اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ. Allah benim ümmetimden hata ile yapılan şeyleri, unutularak yapılan şeyleri ve ikrah, baskı altında yapılan şeyleri veballikten çıkarmıştır. Üç şey yapılsa da vebal olmuyor demek ki. Hata ile, unutma ile, ikrah altında. Bu hadis-i şerif sahih bir hadistir. Alimlerimiz bunu sahih hadis gibi kabul ediyor. Büyük bir bölümü hasen hadis demişlerdir hadis için. Ama her halükarda fıkıh açısından hüccet bir hadistir. İkrah konusundaki en büyük fıkıh dayanak budur. Hata neye diyoruz? Yani üçü dört saymış. Namazda da olur bu. Para zekatta da olur. Bu hata ile yapılmış şey Allah'ın affı kapsamındadır. Unutma Allah'ın affı kapsamındadır. Yani yaşlı, yorgun bir insan öğleyi kıldım zannedip oturmuş. Yemeği her gün mesela yemek öğleden namazdan sonra yiyordu. O gün de gelini erken sofrayı kurdu. Yemeği yiyince namazı kıldım nasıl olsa diye gitti yattı. Kindi oldu bir daha. O dalgınlığına geldi. Bunun adı unutmadır. Kılmış gibidir Allah katında. Rabbimizin rahmetinin tecellisidir bu. Ve üçüncü olarak da o mestukrihu aleyh. Baskı altında yaptırılan şeylerden de sorumluluk yoktur. Ama bu baskı altındalığa oran getiriyoruz. Bütün baskı altında diye bir kavram. Yani bizim hanım çok baskı yaptı, mecbur böyle düğün yaptık. İşte çevre baskısından dolayı içkili düğün yapmış. Ne baskı be! Rus tankları geçti düğünden zannedersin. Böyle kendi kendimizi aldatmanın bir manası yok. Sadece kendi kendimize tuzak yapıyoruz o zaman. Ne baskı gördün? Çevre baskısı. Ne, kim bu çevren senin? Rus subayları mı? Çin komutanları mı baskı yaptı, sen tehdit ettiler? Sen sadece zaten böyle istiyordun. Biraz imanın vardı. Ayıp oluyor abi ya. Çocuk bir defa düğün yapıyor dediler. Bastın içkiyi. Bastın sazı cazı. Kadın erkek bir arada. Maşallah ne baskı varmış. İnsan kendini aldatabilir. Bu çok kolay da. Melekleri aldatmak çok büyük sorun. Çünkü bizden önce milyarlarca insan gördüler. Onlar hep aynı numarayı yaptı o insanlar. Melekler bu numaralara alışıktır. Kanmazlar kolay kolay. Ama çok net bir şekilde gördük ki şeriatımız belli hususlarda baskı altındaki durumlara müsaade etmiştir. Ama hiçbir zaman insan öldürmek, canını kurtarmak için başkasını öldürmek gibi bir şeye ruhsat vermemiştir. Burada hızlı bir şekilde belli fıkıh kurallarını zikretmek istiyorum. Mesela bir yalancı şahitlik diye fıkıhta geçen örneklerden not alayım. Yani patron çağırıyor. İş kazası olmuş. Çok canlı bir örnek zikrediyorum. Bir Müslümanın fabrikasında bir iş kazası olmuş. Bir Müslümanın yani bir sene hiç kâr etmemesini gerektirecek kadar da büyük bir tazminat ödenecek. Müfettişler gelmiş, kazayı inceliyorlar. İş arkadaşlarını çağırıyorlar. Patron onlardan önce çağırıyor arkadaşları, diyor ki bakın diyor, ben diyor zekatını veren, ondan sonra sizlere iyilik yapan, o ölen arkadaşınızın düğününü bile yaptıran birisiyim, biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz abi diyorlar. Şimdi anlamadan bir kaza oldu. Sizin bana yardım etmeniz gerekmez mi ya? O kaskını takmamıştı deyin. Tamam abi diyorlar. Müfettişler de onlar tembeldi, kaskını takmazdı falan diye diyorlar. Teftişte adam küçük bir tazminatla kurtuluyor. Sonra bir tanesi kötü bir rüya görüyor. Ya yalan yaptık, yanlış mı iş yaptık diyor. Geliyor. Araştırıyor derken beni buldu. Dedim ki kardeşim, patron sana böyle de, abi dedi, öyle bir baskı yaptı ki bildiğin gibi değil. Ne baskı yaptı? Adam bir bakıyordu ki dedi, seni de işten atacağım der gibiydi diyor. Allah, iyi ki canını kurtardın kardeşim dedim. Hayır, bunun adı şeriatımızda yalan şahitlik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiç affetmediği suçlardan biri. Yalan şahitliği affetmiyor. Burada ölümcül bir tehdit de yok. En kötü ihtimalle seni de işten atacaktı adam. Üstelik de atamazdı, tazminat verecek durumu yoktu o zaman. Velev ki işten atsa bile bu bir baskı değildi. Bu sen baskı numarasıyla yaptın bunu. Yalan şahitlik. Bildiğin haram bu. O cinayeti ortaksın. Ya işte laik bir devletin tazminatından ne çıkacak filan demeye başladı bana. Bilmem dedim, kıyamet günü mahkemeler laik değil, o zaman görüşürsün dedim, gönderdim. Herkes kendi kılıfını buluyor alim Allah. Herkes alim. Onun menfaatine dokunsun ya, hemen İmam-ı Azam'dan daha iyi anlıyor herkes dinden. Ama mesela işte çok basit bir örnek, yalan şahitlik için bir trafik kazasında bir mümin yalan şahitlik yapıyor. Ya diyor bizim arkadaş diyor, sonra diyor ben annesine babasına ne diyecektim diyor. Yalan şahitliğin gerekçesine bak, annesi babası ona baskı yaparmış. Bunlara baskı demiyoruz, kılıbıklık diyoruz. Erkeklikten, ciddiyetten, Müslümanlıktan, ruculetten uzak tavırlar diyoruz. Müslüman her halükarda bunlardan uzak durmak zorundadır. Burada bir zaruretten söz ettik. Son olarak takiyyeye geçmeden önce bir zaruretten söz ediyoruz. Ortada bir zaruret var diyoruz. Bu zaruretten dolayı şeriatımız takiyyeye izin veriyor diyoruz. Bir ikrah, baskı pozisyonu var. Bu bir zarurettir diyoruz. Çok net bir şekilde o zaman zaruretle ilgili şeriatımızın 7 kuralını ezber bilmemiz lazım arkadaşlar. Bu bize çok lazım. Neden lazım? Çünkü başörtüsünden tut, mahkemede yalan söylemeye tut, çocuğa yalan söylemek, birisinin hakkını gasp etmek. Ya hayat her yerde bizi bir imtihanla karşılaştırıyor. Bu imtihanlardan birinde yalan söylemeye kalkıyorsun veya bir iş yapmaya çalışıyorsun. Herhalde ufak tefek bir günah olmayan işlerden konuşuyoruz. Mesela bir insanın diyetini konuşuyorduk burada. Bir diyet alacak bu adam. ortalama 200 küsür bin lira para alacaktı. 20 bin liraya o işçi kurtul, yani patron 20, 180 bin lira kar etmiş o işte. Karsa eğer bu kıyamet günü. Öbür tarafta da onun yetim kalan çocuklarının Allah tarafından tayin edilmiş hakkıydı bu. Yani Allah'ın belirlediği bir rızkı engellemek gibi bir şey bu. Ha yetimin elinden ekmeğini aldın, aç bıraktın. Ha kazada ölmüş bir adamın diyet olarak takdir edilecek rakamının düşmesine neden oldun. Senin yalan şahitliğin, dört tane yetimin bu dünyadan ölüp gidinceye kadar çekecekleri bir kahrın nedenidir ki, namaz, oruç, zekat bunu kurtarmaz kıyamet günü. Bu sebeple arkadaşlar, zaruret ne ediyoruz biz? Baskı altında kalmak ne ediyoruz? Fıkhın 7 temel kuralından bunu çözebiliriz. Fıkıh kaideleri diye bir bölüm vardır fıkıhta. Yaklaşık olarak söylüyorum, 100 kadar fıkıh kaidesi vardır. Daha da çoğaltan olur. Fıkıh, işte 10 ciltlik bir kitaba sığan bir ilim düşünün. Fukahamız, rahmetullahi aleyh cemiyan, bu fıkhın bütününü bir 100 kuralla özetleştirmeye çalıştırmış. Yani bunların bir kısmı hadis-i şeriflerdir filan ama ashab-ı kiramdan sonraki nesil fukaha, mesela bir ciltlik kitabı özetleyecek bir cümle söylüyor. Bunu mecellede, mesela önemli bir bölümü bunların mecelle kuralıdır. Bu tutuyor fakirler bunu, fıkıh öğrendikten sonra, ders olarak okuduktan sonra, bu 100 tane kuralı da okudu mu bir fakih? O bir kuraldan onlarca cilt kitap kafasında tarıyor. Matematik formülü gibi, çarpım tablosu gibi bir şey. Bunlara kavaidül fıkhiye, el kavaid el fıkhiye adı veriliyor. Bunlardan 7 tanesi, bu ikrah altındaydım, baskı altındaydımın içini dolduran, neye, hangi ilkele, bu deminden beri ve bir önceki dersten itibaren baskı altında olmak şu demektir diye bir incelikler getiriyoruz ya, bunları fukahanın derleyip toparladığı 7 tane kaideyi söylüyoruz. Birinci kaidemiz, az-zaruratu tubihul mahzurat. Çok önemli bir kuraldır. Zorluklar haramları gevşetir. Türkçesi bu. Zorluk nedir, haram nedir? Bunun açılımına girmemize gerek yok. İzah ettik zaten. Zorluklar haramları gevşetir. Yani ne demek? Alkol işte, haram oğlu haramdır. Gramı da haram, tonu da haram. Ama ilaç olarak kullanılacağı zaman ortada bir zaruret vardır. Allah o haramlığı geçici olarak kaldırıyor. Birinci kural. İkinci kural, zaruretu tukadderu bikadriha. Zorunluluk kendi çapında takdir edilir. Alkol örneğini verdik. Haramdır. Zorunluluk haramı gevşetir demiştik. İkinci kural, zorunluluk kendi çapında, kendi alanında demek, değerlendirilir. Şimdi benim hastalığım var. Bu hastalığım maazallah bronşit. Bunun içinde ıhlamurla alkolün karışımından bir ilaç yapmış bir ilaç fabrikası. Bunu bana veriyorlar. Fetva soruyorum. Zorunluluk haramı kaldırır diyor. Başka birisinin de cildinde bir yara var. Krem yapılmış, alkollü bir krem. Bu da onun gibi mi? Bir dakika. Onun alkolsüz yapılanı olmadığı için şeriat ona izin vermişti. Kremin alkolsüz yapılanı varsa yok sana bu ruhsat. Kendisiyle değerlendireceksin. Gerekli olduğu yerde sadece bunu kullanabiliriz. Bir kere bir ruhsat alıp 5 yıl o ruhsatı kullanmak yok. O inşaat ruhsatı öyle. Bir alıyorsun 5 yıl içinde çivi çak istediğin kadar. Haramların gevşetilmesi, haramlara Allah'ın ruhsat vermesi kendi alanında, kendi çapında takdir. Üçüncüsü, مَا جَازَ لِعُذْرٍ يَبْطُلُ بِزَوَالِهِ مَا جَازَ لِعُذْرٍ يَبْطُلُ بِجَوَازِهِ. Bir özürden dolayı caiz hale gelen şey, özür kalkınca kalkar. Neydi? Yarana alkollü bir merheme izin vermiştik. Yara iyileşti, o merhemden bir daha süremezsin. Kalktı o. Komünist blok vardı. Çocukların adını Muhammed koyamıyorsun diyordu. Mamovov diye bir isim koydun sen de. Komünist blok kalktı, uyduruk bir demokrasi geldi. Bir daha öyle ruhsat yok, bitti. Niye? Mecazel uzrin yaptulu bizevali. Bir özürden dolayı komünistler baskı yapıyor diye ruhsat vardı. Caiz demiştik. Gitti gitti. Bir kere bir izin aldık. Yok öyle bir kere bir izin aldık. İnşaat ruhsatı değil bu. Dördüncüsü el-ızdıraru la yubtilu hakkal gayr. Zorunluluk başkasının hakkını iptal etmez. Çok zorunluluk var. Seninle ilgili bu zorunluluk. Ne gibi mesela? Evimize sığmıyoruz biz. 8 çocuk, anne baba 10 kişi, 100 metrekare eve sığmıyoruz. Bir oda daha yapıyoruz. Nereye yapıyorsun bunu? Komşunun bahçesine. Bir dakika ya, adamın bahçesi bu. Bizde zorunluluk var. Sende zorunluluk var diye başkasının bahçesini işgal edemezsin. Git daha büyük bir arsası olan bir yere taşın. Evinin üstüne çık. Ne yapacaksan yap. Yani zorunluluk, başkasının hakkının iptaline ruhsat değildir. Burada ben bir örnek vereceğim. Bir okulun müdürü, öğretmeni, tayini çıkmasın diye Müslümanların çocuklarının başını açabilir mi? Senin tayininin çıkması veya memurluk sicili alman, siciline kötü kayıt gelmesi, insanların zulüm görme nedeni olabilir mi? Bu kaide ne diyor? Sendeki zorunluluk başkasının hakkını iptal edemez. Sen yaşayacaksın diye ben ölmem. Sen tok kal diye ben aç kalamam. Kural bu. Beşinci kural, اَدْضَرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرُ. Zarar, zararla giderilemez. Ne demek zarar, zararla giderilemez? Tamam, ortada bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı gidermek için başka bir sıkıntı icat ediyorsun. Dikkati başka tarafa çekiyorsun. Her türlü mesela ne yapıyorsun? Bir hırsızlık yapıldı. O hırsızlığı kapatmak için başkasından çalıp oraya koyuyorsun. Gibi. Yani negatif bir şeyi bir başka negatifle giteremezsin. Gidereceksen, gidermen gerekiyorsa ki gidermen gerekiyor, başkasına zarar vermeden ve kötü olmayan bir şeyle götürmen lazım. Bunun çok basit bir örneği arkadaşlar. Biz mesela Müslümanlar olarak derneğimiz, camimiz, okulumuz zulüm görüyor. Bu zulüm bir kötülüktür. Geliyor teftiş, baskı yapıyor bize. Müfettiş geliyor, kılı kırk yarıyor. Okulu kapatacağım diyor. Bu bir kötülük mü? Kötülük. Bunu gidermek istiyoruz. Ne giderelim? 3 tane müfettişi alıp otele götürüp şarap masasına oturtuyoruz. İçin akşama kadar abi burada diyoruz. İçki haram. Onun bize yapacağı zulüm de haram. O haramı gidermek için başka bir haram işliyoruz. Sidikle abdest alınıyor gibi yani. Abdestsiz namaz kılmak haram. Bari sidikle abdest alalım. O da haram, o da haram zaten. Haramı haramla gideremeyiz. Zarar, zararla giderilmez. Zarar olmayan bir şeyle gidermek lazım. Yani bir insanın kolu koptu. Mizansen bir örnek vereyim. Kolu koptu, adam çolak duruyor. İki öbür kolunu da koparalım, dengeli olsun bari. Demek gibi bir uygulama olmaz. Niye bu kolu kesiyorsun? Dengeli olsun kolları. Böyle bir uygulama olmaz. Altıncı kural, der'ul mefasidi evla min celbil masalihi. Bu kural işte son 20 senedir bazı Müslümanların şeriat dışılığının belgesidir. Der'ul mefasid, kötülüklerin giderilmesi, evla min celbil masalih, menfaat elde etmekten önemlidir. Yani biz bir menfaat elde edeceğiz. Nedir menfaat? 20 tane çocuğumuz bu okulda başörtüsüyle okuyacak. veya şöyle bir işlem yapılacak. Ama bu arada da alkole kapı açacağız, faize kapı açacağız, rüşvete kapı açıyoruz. Yani bir kötülük yapıp iyilik kazanmak mı? Kötülükten uzak dur, iyilikte kazanma mı? Fıkıh kaidesi nedir? Dar'ul mefasid evlâ min celbil mesâleh. Bir şey elde etmektense kötülük gitsin, bir şey de istemeyiz. Bunun daha başka bir pozisyonu, bir çocuğun zinaya bulaşması ama bu arada da namaz kılması şeklinde bir eğitim mi? Yoksa namazı kılmasın, yeter ki zinaya bulaşacağı bir ortama girmesin mi önemli? Evet, zinaya bulaşacaksa mesela namazı da bıraksın. Bunu tabii nasıl olur siz şimdi böyle deyip duruyorsunuz, içinizden görüyorum sizi. Böyle bir örnek olur tabii. Çünkü gözle zinaya da zina ediyor şeriat. Temasa da zina. Bunun için işte kadınlar camiye gelmesin, cemaat sevabı kazanmasın, yeter ki cemaatle ihtilat olmasın diyor fıkhımız. Bu kaideden dolayı. Çünkü camiye gelecek bir menfaat var. Ama genç kızlar camiye gelirken işte erkeklerin gözüne çarpacak bir hata yapacaklar. Bu sefer kar ederken bir zarara da bulaşacağız. Kar ederken zarar edeceksek eğer, zarar etmeyelim, kar da istemiyoruz. Fıkhın temel kurallarından. Ve yedinci kuralımız, meşakkat beraberinde hafifletme getirir. Nedir meşakkat? Rükûya giderken beli ağrıyorsa bu bir meşakkattir. Rükûya gitme denir o zaman. El meşakkatu teclubu tesir. Meşakkat beraberinde hafifletme getirir. Secdeye eğildiğinde başı dönüyor. Meşakkat bu, sıkıntı. O zaman secdeye eğilme, oturduğun yerde ima yap denir. Bu yedi kural, ikrahla ilgili, yani Müslümanın baskı altında olmasıyla ilgili fukahanın görüşlerini özetleyen temel yedi kuraldır. Bunlar bilindiğinde, 3 aşağı 5 yukarı yaptığımız iş ne kadar şeriata uygundur ya da ne kadar ikrah altındayız, ikrah altında olduğumuz için de ne kadar takiyye ruhsatı taşıyoruz ortaya çıkar. Tekrar özetleyecek olursam arkadaşlar, dedik ki Müslümanın içindeki imanını gizlemesi anlamında bir takiyye vardır. Haramlardan bir haramı işlemeye izin veren bir takiyye boyutu vardır. Bu takiyyeyi Kur'an-ı Kerim ruhsat olarak önümüze açmış. Daha önce örneklerde verdik, ashab-ı kiramdan bilhassa Ammar ibn Yasir radıyallahu anhuma bunu uyguladılar. Çıktı, ben Muhammed'e inanmıyorum dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi gözyaşlarıyla, böyle bir pot kırdım ya Resulullah dedi. Efendimiz cevap vermeden ayet indi ki, kalbi imanla dolu olan o adamın sözünden bir zarar yok dedi. Mümin kalbinden bir sıkıntı duymadan, yani imanı ile ilgili bir sıkıntı duymadan kafire karşı kendini koruyacak politik bir cümle kullanabilir. Bu şeriatımızın açtığı bir kapıdır. Endülüs'te, inşallah Endülüs örneklerinden biraz zikretmek istiyorum. Biz yani gerçi Rusya'yı da gençler bilmiyorlar şimdi nasıl bir belaydı bu diye. Allah kıyamete kadar insanlığın üzerinden o belayı muhafaza buyursun. Bilhassa Rusya komünizm belası ve Endülüs afeti ümmeti Muhammed'in yüz binlercesinin imanından vazgeçtiği bir beladır. On binlercesi de belki takiyye yaparak bu beladan kendilerini korunmaya çalıştılar. Endülüs'teki İspanyollar onu da yutmadılar. Rusya'dakiler yuttu elhamdülillah. Komünist hepten kafasız olduğu için yuttular onu ve komünizm gidince İslam yeniden ayağa kalktı. Ama İspanyollar kendileri de bir din sahibi olduklarından, çok önemli bir nokta, kendileri de bir din sahibi olduklarından, hep takiyye ile 8 asır Müslümanların içinde yaşadıklarından yapılan takiyyeleri yutmadılar. Buna rağmen öldürdüler, imha ettiler. 10 bin, 100 bin değil öldürdükleri insan sayısı. Vahşice, filmi bile yapılamayacak şekilde insanları öldürdüler. Allah'ın laneti üzerlerine olsun. O kadar ki kaç işte İstanbul'un fethi yıllarına rastlıyor son öldürülen Endülüslü Müslümanlar. Sultan Fatih Yıldırım Beyazıt dönemine aittir bu katliamlar ki Sultan Fatih onca heybetine rağmen yardım göndermeye bile cesaret edemedi. İkinci Beyazıt mesela oradan gelen heyetleri dinledi. Yalvarıp yakarıp bize yardım edin. Bari sığınmakçı olarak buraya gelelim diye dinledi. Ama çok bir sonuç vermedi maalesef. Ya da Osmanlı işte Cem Sultanlar filan o işlerle uğraştığı dönem yani kendi başının belasına düştüğü bir zamana rastladı Osmanlı'nın. Belki de mesafe çok uzak, Osmanlı'nın donanması oraya yetişmesi söz konusu değil. Fransa'nın güçlü olduğu dönemlere rastlıyor. Artık sebepleri Allah biliyor ama ümmeti Muhammed'in hayatında, tarihinde böyle acı bir dönem var. Çok acı hem de. O yüzden baskı, ikrah kelimesini yaşamış bir ümmetiz biz. Bunu Yahudiler de yaşadılar her dönemde. Hem Musa Aleyhisselam döneminde hem sonraki dönemde yaşadılar ama melunlukları açısından bunu yaşadılar. Hiçbir şeyde sonuç değişmedi. Bu sebeple bu baskıyı bilmemiz lazım. Bu baskı beraberinde bir takiye getirebilir. Takiyenin kendine ait 7 temel kuralı var. Bu kural üzerinden ancak takiyeye ruhsat verilebilir dedik. Ama bu derse niye bunu koyduk? Şii bunu Müslümana karşı yapıyor. Bütün bunlar kafire karşı yapılabilir şeylerdi. Burada bir ikiyüzlülük var, ucuz dindarlık var, Kur'an'ı suistimal etmek var, şeriatı keyfine göre kullanmak var. Şimdi o bölüme geleceğiz inşallah. Önümüzdeki derslerde. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.